Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 62.
Kars'ın ele geçtiği haberi Ankara'da büyük bir sevinç yarattı. Mustafa Kemal karargahını gar yakınındaki bir binaya taşımış, Ziraat Mektebi'ndeki büyük salonda gittikçe artan mahiyetini yerleştirmek için bölmelere ayrılmıştı. Halide Edip geçirdiği bir hastalıktan sonra buraya gittiği zaman gözlüklü şişman bir adam karşısına çıkarak "Sefa geldiniz, uğur getirdiniz. Şark'tan şimdi aldığımız bir telgrafa göre Kazım Karabekir Kars'a girmiş" dedi. Bundan sonra küçük bölmelerde oturan subaylara seslenerek "Şark kısmını idare edenler bu akşam tatlı yiyecekler, garp kısmında olanlar pırasa yiyecekler" dedi. Etrafını 20 kadar erkan-ı harp zabiti aldı. Neşeli, şişman zabit, Mustafa Kemal Paşa'nın yanında hizmet eden yüzbaşı Tevfik'ti. Dipnot, Tevfik Bıyıklıoğlu. Kars'ın işgali bizim ümitsiz vaziyetimize tek ışık olmuştu. Miralay İsmet Bey de çok sevinmişti. Geldi, hemen oturup Kazım Karabekir'i tebrik edelim dedi. Derhal bir tebrik telgrafı yazdık. Ermenilerin Çiçerin'e başvurmalarından bir şey çıkmadı. Başkan Wilson'dan da ancak uzlaşmazlıkların halli yolunda aracılığa hazır olduğuna dair boş bir cevap aldılar. Bunun üzerine mütareke istemek zorunda kaldılar. Eylül başlarında Gümrü'de Türklerle Ruslar arasında bir anlaşma imzalandı. Türkiye, milli hükümetin imzaladığı bu ilk uluslararası anlaşmayla Aras ve Arpa Çayı boyundaki eski sınırlarına kavuşmuştu. Bu arada Ruslar Vrangel ordusunu yenmişlerdi. Rus göçmenleri İstanbul'a akın ettiler. Getirdikleri mücevherleri yok pahasına satarak açık gözleri zengin ediyor, gazinoları canlandırıyor ve yeni İngiliz yüksek komiseri Sir Horace Rumbold'un dediği gibi aslında bir sefahat merkezi olan İstanbul'u büsbütün sefahate boğuyorlardı. Böylece Ruslar da Ermenistan'ın geri kalanını ele geçirmekte serbesttiler. Süvarileri karlı sokaklarda at oynatarak Erivan'a girdikleri vakit ne bir tek silah patlamış ne de halk arasından bir ses duyulmuştu. Parlamento binasının balkonundan verilen nutuklarda Marx ve Lenin'den heyecanlı pasajlar okunuyor. Yaşasın Sovyet Ermenistan, yaşasın Sovyet Azerbaycan, yaşasın Sovyet Rusya. Yakında Gürcistan da Sovyet olacak, arkasından da Türkiye. Kızıl Ordumuz bütün Avrupa'ya yayılacak. Yaşasın 3. Enternasyonal diye naralar atılıyordu. Caddedeki halktan bir ses çıkmıyordu. Bir Ermeni "Kelblak" diye mırıldandı. Dipnot, atma. Memleketi böylece Birleşik Sovyet Sosyalist Ermenistan Cumhuriyeti olmuştu. Dipnot, Oliver Baldwin, Six Prisons and Two Revolutions. Bunu izleyen aylarda Türklerle Ruslar, Transkafkasya'nın geri kalan kesimini aralarında bölüştüler. Ruslar Gürcistan'a girerek orada da bir Sovyet Cumhuriyeti kurdular. Türkler Ardahan'la Artvin'i aldılar. Batum yarışını Kızıl Ordu kazanmıştı. Şimdi bu askeri kazançları siyasi bir kalıba uydurmak işi kalıyordu. Mustafa Kemal Moskova'ya Yusuf Kemal Bey başkanlığında yeni bir murahhas heyeti gönderdi. Heyet bu sefer çok dolaşmadan doğruca Gürcistan üzerinden geçti. Yolda bir Gürcü kişizadesinden uygun fiyatla 5-10 şişede içki satın aldılar. Moskova'da dostça karşılanmışlardı. Bu seferki konuşmalarını diplomat Çiçerin'le değil, daha makul olduğu görülen gerçekçi Stalin'le yapıyorlardı. Yusuf Kemal Bey'in bundan daha memnun kaldığını göstermesi üzerine, Stalin de iki parmağını başının üzerine kaldırıp oynatarak Çiçerin için "Ne olacak diplomat işte" demişti. Kemalist hükümetle Sovyetler Birliği arasındaki Moskova Antlaşması 16 Mart 1921'de imzalandı. Bu da daha önce parafe edilmiş olan ilk antlaşmanın genel çizgileri içinde kalıyor, yalnız bazı eklemeler yapılıyordu. Taraflar, doğuda yaşayan halkların milli kurtuluş hareketleriyle Rus işçilerinin yeni bir toplum düzeni kurmak uğruna giriştikleri savaş arasında ortak noktalar bulunduğunu göz önünde tutuyor ve ulusların bağımsızlık ve özgürlük haklarını tanıyarak diledikleri hükümet şeklini seçmek konusunda özgür olduklarını kabul ediyorlardı. Her iki taraf da birbirlerine topraklarında bozguncu çalışmalarda bulunmamaya söz veriyorlardı. Böylece Mustafa Kemal ile Stalin, bu iki gerçekçi adam birbirleriyle anlaşarak harita üzerinde bir çizgi çekmişler ve aralarındaki bütün problemleri değilse bile sınır sorununu iki geleneksel düşman Türkiye ve Rusya arasında bugün bile kavgası sürüp giden bir çözüm şekline bağlamışlardı. Sayfa 378. 31. Bölüm. Başıbozukların sonu. Moskova görüşmeleri sürüp giderken Mustafa Kemal ile arkadaşları da yurt içinde bunlarla ilgili düşünce akımlarına bir düzen vermeye çalışıyorlardı. Gençliğinden beri Batı düşüncesiyle yoğrulmuş olan Mustafa Kemal Bolşevik değildi. Komünizme kesin olarak karşıydı. Türk heyeti Ruslarla görüştüğü sırada o, "Bizim Bolşevik olmamız söz konusu değildir," diyordu. "Biz millet olarak kendi ilkelerimize ve geleneklerimize bağlıyızdır. Sovyetler bize yardım edebilecek durumda ve düşmanlarımızın düşmanıdırlar. Lakin bizim kendi amaçlarımızı bir yana itip de Sovyet peyki olmamız gibi bir şey asla düşünülemez." Ne var ki şu anda politika nedenleri yüzünden Sovyetlerle dostluk kurmak gerekiyordu. Mustafa Kemal, ayıyla hem iyi geçinmek hem de yutulmamak için fazla sarmaş dolaş olmamak zorundaydı. Bu da kendisini değil yalnız Moskova'da, yurt içinde de bir takım güç sorunlarla karşı karşıya getirmişti. Burada milliyetçiler arasında birbiriyle çarpışan akımları ustalıkla yönetmesi, Rusya'yı tutanları bir yandan harekete getirirken, öte yandan da fazla ileri gitmemelerini sağlamak için tedbirler alması gerekiyordu. Jön Türkler devriminden bu yana, Türkiye'nin izleyeceği yön konusunda iki düşünce akımı belirmiş ve şimdi de daha kesinlikle ortaya çıkmıştı. Batı ülküsünü tutanlar sağda, Doğu ülküsünü tutanlar solda yer alıyordu. Dipnot: o zaman Garp mefkûresi, Şark mefkûresi terimleri kullanılırdı. Çevirenin notu. Batı ülküsü 19. yüzyıldan beri Türk liberallerinin tasarlamış oldukları gibi, Batı'nın sosyal ve ekonomik yapısına uygun bir hükümet şeklini öngörüyordu. Ancak bu sırada Ankara'da millet Avrupa'ya düşman kesilmişken, bu düşünceleri savunmak için yürek isterdi. Onun için batıcılarda ister istemez doğucularla bir çizgiye girmişlerdi. Lakin ne gelenek ne de duygu bakımından bağdaşmadıkları Sovyet yönetiminin karşısındaydılar. Doğu ülküsünü nitelemek biraz daha zordu. Bu, Batı uygarlığının ömrünü tamamlamamış olduğu ve yeni bir sistem bulunması gerektiği gibi belirsiz ve karışık bir duygudan ileri gelmişti. Önce insanlık için eylemden çok düşünceye dayanan bir çözüm yolu bulmak peşinde koşan idealist İttihatçılar arasında doğmuş, Rus ihtilalinin çıkması üzerine birdenbire kuvvet kazanmıştı. Bunların başında maliye vekili Hakkı Behiç Bey bulunuyordu. Meclisin ufak değişikliklerle onayladığı hükümet planı da aslında Marksist felsefeyi benimsemiş olan Hakkı Behiç'in eseriydi. Şimdi ne olduğu pek anlaşılamamakla beraber, komünizm üzerinde açıkça konuşmalar yapan mecliste de Doğu ülküsüne bağlı olanlar vardı. Gariptir ki bazı din adamları da bu düşünceleri hoş karşılıyor ve Halide Edip'in dediği gibi, bunlar da Şark mefkûresini eski İslam demokrasisi halinde diriltmek istiyorlardı. Yine gariptir ki çete başları arasında da güçlü bir komünizm akımı baş göstermişti. Bunlar komünizmi en çok cahil çeteciler üzerindeki durumlarını sağlamlaştırmak için istiyorlardı. Bu yüzden de Yeşil Ordu adındaki örgütten gittikçe daha fazla yararlanmak yolunu tutmuşlardı. Yeşil Ordu, isyanlar sırasında Mustafa Kemal'in de onaylaması üzerine kurulan gizli bir örgüttü. Genel sekreteri de Hakkı Behiç Bey'di. Bu, ordu içindeki çözülmeler karşısında ulusal kuvvetlere yeni bir ruh aşılamak amacıyla kurulmuş olan ve milliyetçi ülkülerle beslenen düzenli bir askeri kuvvetti. Dipnot: Yeşil Ordu, Rusya'da ihtilal öncesinde Müslüman vilayetlerindeki komünist asilerin kurduğu örgütün adıydı. Türkler de onlardan almışlardı. Mustafa Kemal bunu durumun gerektirdiği acele bir tedbir olarak kabul etmişti. Lakin Yeşil Ordu biraz sonra iki zararlı akımın kaynağı halini aldı. Bir yandan milli hareketin er geç dayanması gereken düzenli ordu zararına çeteler kurmaya başladı. Öte yandan da isteyerek ya da istemeyerek komünistlerin ve özellikle Çerkez Ethem'in elinde bir araç haline geldi. Kazandığı birkaç başarıyla koltukları kabaran Ethem, Mustafa Kemal'e açıktan açığa kafa tutacak kadar küstahlaşmıştı. Yeşil Ordu kendini Kızıl Ordu'nun Türkiye'deki karşılığı olarak görmeye ve Yeni Dünya adındaki bozguncu bir gazeteyle etkisini yaymaya başlıyordu. Önceleri Moskova ve Bakü'de çıkan bu gazete, şimdi yayınlarını Eskişehir'de sürdürmekteydi. Rus ajanları da Türk köylüsünün hoşnutsuzluğunu sömürerek, başıbozuk askerlere komünist doktrini aşılamak için Yeşil Ordu saflarında uygun bir ortam bulmuşlardı. Yunan istilası sırasında Yeşil Ordu'nun Mustafa Kemal'i arkadan vurabileceğini gösteren birçok belirtiler ortaya çıkmıştı. Bir an geldi ki Mustafa Kemal kendi güvendiği adamları bile bu örgütün saflarına sokamaz oldu. Yeşil Ordu'ya kendi onayı olmadan atamalar yapılıyor, teşkilatın çalışmaları denetiminin dışına çıkıyordu. Yaverlerinden birinin kendisine haber bile verilmeden orduya alındığını öğrenince artık Yeşil Ordu'yu dağıtmak zamanının geldiğine karar verdi. Yeşil Ordu liderleriyle komutanlarını Ankara'ya çağırdı. Orada gece geç saatlere kadar süren bir toplantı sonunda istediğini elde etmeyi başardı. Mustafa Kemal dileklerini başkalarına kabul ettirirken onlara da kendi istediklerini elde etmiş oldukları hissini verirdi. Bu toplantı da onun bu ustalığının tipik bir örneğidir. Sonunda alınan kararlar bir liste halinde yazılmış ve imzalanmıştı. Herkes dağıldıktan sonra Mustafa Kemal yanındaki arkadaşı Tevfik Rüştü'ye döndü ve "Şu saksının içine bak," dedi. Tevfik Rüştü Bey elini soktu ve bir kağıt çıkardı. "Oku," dedi Mustafa Kemal. Tevfik Rüştü okudu. Kağıtta yazılanlar, konferansa katılanların kendi düşünceleri gibi kabul etmiş oldukları kararların aynıydı. Mustafa Kemal bunu sabahleyin Kurmay Başkanı ile beraber hazırlamıştı. Sonuç olarak Yeşil Ordu dağıtılıyor, bu işe karışmış olan ve aralarında mebuslar da bulunan bazı kimseler cezalandırılmak üzere istiklal mahkemelerine veriliyordu. Yeşil Ordu'ya oldukça bel bağlamış olan Ruslar, bu başarısızlıklarını proletarya liderliği yokluğuna yüklediler. Bu olaydan ve komünist yeraltı çalışmalarının gittikçe genişlemesinden kuşkulanan Mustafa Kemal, Yeşil Ordu'nun yerini almak üzere kendisi bir komünist partisi kurmaya karar verdi. Bu kurnazca davranışla komünistleri bir düzene sokup kendi denetimi altına almayı umuyordu. Yeni Dünya İdarehanesi Eskişehir'den Ankara'ya getirildi. Burada daha etkili bir şekilde denetlenebilecekti. Bir yandan da Sovyet ajanları arasında fazla tehlikeli olanların ayıklanması yoluna gidildi. Mustafa Kemal Hakkı Behiç Bey'i partisinin başına getirdi. Hakkı Behiç derhal belli başlı milliyetçi liderlere "Sevgili yoldaş" diye başlayan bir genelge gönderdi. Bunda partinin 3. enternasyonalin ilkelerine dayandığını ve doğrudan doğruya ona bağlı olduğunu açıklıyordu. Dahiliye vekaleti de gerekli müsaadeyi vermişti. Parti programı Komünist Partisi'nin önümüzdeki genel kongresine sunulacaktı. Gizli Yeşil Ordu Teşkilatı da fırkaya katılmış olduğuna göre artık Bolşevizm, komünizm düşünce ve temelleri üzerinde hiçbir cemiyetin, heyetin faaliyette bulunması doğru değildi. Dipnot, Hakkı Behiç'in 20.10.1920 tarihli genelgesi, çevirinin notu.
Ayrım sonu.